بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين birinci mektup Bismihi subhaneh ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdi. Dört sualin muhtasar cevabıdır. Birinci sual: Hazreti Hızır aleyhisselam hayatta mıdır? Hayatta ise niçin bazı mühim ulema hayatını kabul etmiyorlar? El cevap: Hayattadır. Fakat meratibi hayat beştir. O ikinci mertebededir. Bu sebepten bazı ulema hayatında şüphe etmişler. Birinci tabakayı hayat bizim hayatımızdır ki çok kayıtlarla mukayyettir. İkinci tabakayı hayat Hazreti Hızır ve İlyas aleyhisselam'ın hayatlarıdır ki bir derece serbesttir. Yani bir vakitte pek çok yerlerde bulunabilirler. Bizim gibi beşeriyet devazımatı ile daimi mukayyet değillerdir. Bazen istedikleri vakit bizim gibi yerler, içerler, fakat bizim gibi mecbur değillerdir. Tevatür derecesinde ehli şuhut ve keşif olan evliyanın Hazreti Hızır ile maceraları bu tabakayı hayatı tenvir ve ispat eder. Hatta makamat-ı velayette bir makam vardır ki makam-ı Hızır tabir edilir. O makama gelen bir veli Hızır'dan ders alır ve Hızır ile görüşür. Fakat bazen o makam sahibi yanlış olarak aynı Hızır telakki olunur. Üçüncü tabakayı hayat. Hazreti İdris ve İsa aleyhisselam'ın tabakayı hayatlarıdır ki beşeriyet levazımatından tecerrüt ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder. Adeta bedeni misali letafetinde ve cesedi necmi nuraniyetinde olan cismi dünyevileriyle semavatta bulunurlar. Ahir zamanda Hazreti İsa aleyhisselam gelecek, şeriat-ı Muhammediye aleyhissalatu vesselam ile amel edecek mealindeki hadisin sırrı şudur ki, ahir zamanda felsefe-i tabiiyenin verdiği cereyan-ı küfriye ve inkâr-ı uluhiyete karşı İsevilik dini tasaffi ederek ve hurafattan tecerrüt edip İslamiyete inkılap edeceği bir sırada, nasıl ki İsevilik şahs-ı manevisi vahy-i semavi kılıncı ile o müthiş dinsizliğin şahs-ı manevisini öldürür, öyle de Hazreti İsa aleyhisselam İsevilik şahs-ı manevisini temsil ederek dinsizliğin şahs-ı manevisini temsil eden Deccal'ı öldürür, yani inkâr-ı uluhiyet fikrini öldürecek. Dördüncü tabakayı hayat şühedâ hayatıdır. Nasıl Kur'an'la şühedanın, ehli kuburun fevkinde bir tabakayı hayatları vardır. Evet, şühedâ hayatı dünyevilerini tarik-i hakta feda ettikleri için Cenab-ı Hak kemal-i kereminden onlara hayatı dünyeviyeye benzer fakat kedersiz, zahmetsiz bir hayatı âlem-i berzahta onlara ihsan eder. Onlar kendilerini ölmüş bilmiyorlar. Yalnız kendilerinin daha iyi bir âleme gittiklerini biliyorlar. Kemal-i saadetle mütelezziz oluyorlar. Ölümdeki firak acılığını hissetmiyorlar. Ehli kuburun çendan ruhları bâkîdir. Fakat kendilerini ölmüş biliyorlar. Berzahta aldıkları lezzet ve saadet, şühedanın lezzetine yetişmez. Nasıl ki iki adam bir rüyada cennet gibi bir güzel saraya girerler, birisi rüyada olduğunu bilir, aldığı keyif ve lezzet pek noksandır. Ben uyansam şu lezzet kaçacak diye düşünür. Diğeri rüyada olduğunu bilmiyor, hakiki lezzet ile hakiki saadete mazhar olur. İşte âlem-i berzahtaki emvat ve şühedanın hayat-ı berzahiyeden istifadeleri öyle farklıdır. Hadsiz vakıatla ve rivayatla şühedanın bu tarz-ı hayata mazhariyetleri ve kendilerini sağ bildikleri sabit ve kat'idir. Hatta Seyyid-ü Şühedâ olan Hazreti Hamza radıyallahu anh, mükerrer vakıatla kendine iltica eden adamları muhafaza etmesi ve dünyevi işlerini görmesi ve gördürmesi gibi çok vakıatla bu tabakayı hayat tenvir ve ispat edilmiş. Hatta ben kendim Ubeyd isminde bir yeğenim ve talebem vardı. Benim yanımda ve benim yerime şehit olduktan sonra 3 aylık mesafede esarette bulunduğum zaman mahalli defnini bilmediğim halde bence bir rüya-i sadıkada taht-el arz bir menzil suretindeki kabrine girmişim. Onu şüheda tabakayı hayatında gördüm. O beni ölmüş biliyormuş. Benim için çok ağladığını söyledi. Kendisini hayatta biliyor fakat Rus'un istilasından çekindiği için yer altında kendine güzel bir menzil yapmış. İşte bu cüz'i rüya bazı şerait ve emaratla geçen hakikata bana şuhud derecesinde bir kanaat vermiştir. 5. tabakayı hayat ehli kuburun hayat-ı ruhanileridir. Evet, mevt tebdili mekandır. İtlak-ı ruhtur. Vazifeden terhistir. İdam ve adem ve fena değildir. Hadsiz vakıatla ervah-ı evliyanın temessülleri ve ehli keşfe tezahürleri ve sair ehli kuburun yakazaten ve menamen bizlerle münasebetleri ve vakıa mutabık olarak bizlere ihbaratları gibi çok delail o tabakaya hayatı tenvir ve ispat eder. Zaten bekay-ı ruha dair 29. söz bu tabakayı hayatı delail-i kat'iyye ile ispat etmiştir. 2. sual. Furkan-ı Hakîm'de "Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ehsenu amela" gibi ayetlerde mevt dahi hayat gibi mahluktur, hem bir nimettir diye ifham ediliyor. Halbuki zahiren mevt inhilaldir, ademdir, tefessühtür, hayatın sönmesidir, hadimul lezzattır. Nasıl mahluk ve nimet olabilir? El cevap, 1. sualin cevabının ahirinde denildiği gibi, mevt, vazife-i hayattan bir terhistir, bir paydostur, bir tebdil-i mekandır, bir tahvil-i vücuttur, hayat-ı bakiyeye bir davettir, bir mebdedir, bir hayat-ı bakiyenin mukaddimesidir. Nasıl ki hayatın dünyaya gelmesi bir halk ve takdir iledir, öyle de dünyadan gitmesi de bir halk ve takdir ile, bir hikmet ve tedbir iledir. Çünkü en basit tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti, hayattan daha muntazam bir eser-i sanat olduğunu gösteriyor. Zira meyvelerin, çekirdeklerin, tohumların mevti, tefessüh ile çürümek ve dağılmakla göründüğü halde, gayet muntazam bir muamele-i kimyeviye ve mizanlı bir imtizacat-ı unsuriye ve hikmetli bir teşekkülat-ı zerreviyeden ibaret olan bir yoğurmaktır ki, bu görünmeyen intizamlı ve hikmetli ölümü, sümbülün hayatı ile tezahür ediyor. Demek çekirdeğin mevti, sümbülün mebde-i hayatıdır. Belki aynı hayatı hükmünde olduğu için, şu ölüm dahi hayat kadar mahluk ve muntazamdır. Hem zihayat meyvelerin yahut hayvanların mide-i insaniyede ölümleri hayat-ı insaniyeye çıkmalarına menşe olduğundan o mevt onların hayatından daha muntazam ve mahluk denilir. İşte en edna tabakayı hayat olan hayat-ı nebatiyenin mevti böyle mahluk, hikmetli ve intizamlı olsa tabakayı hayatın en ulvisi olan hayat-ı insaniyenin başına gelen mevt elbette yer altına girmiş bir çekirdeğin hava aleminde bir ağaç olması gibi yer altına giren bir insan da alemi berzahta elbette bir hayat-ı bakiye sümbülü verecektir. Ama mevt nimet olduğunun ciheti ise çok vücuhundan 4 vecihine işaret ederiz. 1. ağırlaşmış olan vazife-i hayattan ve tekalif-i hayatiyeden azat edip 99% ahbabına kavuşmak için âlem-i berzahta bir visal kapısı olduğundan en büyük bir nimettir. 2. dar, sıkıntılı, dağdağlı, zelzeleli dünya zindanından çıkarıp, vüs'atli, sürurlu, ızdırapsız, bâkî bir hayata mazhariyetle, mahbub-u bâkînin daire-i rahmetine girmektir. 3. ihtiyarlık gibi, şerait-i hayatiyeyi ağırlaştıran birçok esbab vardır ki, mevti, hayatın pek fevkinde nimet olarak gösterir. Mesela, sana ıstırap veren pek ihtiyar olmuş peder ve validen ile beraber, ceddin cedleri, sefaleti halleriyle senin önünde şimdi bulunsaydı, hayat ne kadar nikmet, mevt ne kadar nimet olduğunu bilecektin. Hem mesela, güzel çiçeklerin aşıkları olan güzel sineklerin, kışın şedaidi içinde hayatları ne kadar zahmet ve ölümleri ne kadar rahmet olduğu anlaşılır. Dördüncüsü, nevm, nasıl ki bir rahat, bir rahmet, bir istirhattır. Hususan musibetzedeler, yaralılar, hastalar için, öyle de, nevmin büyük kardeşi olan mevt dahi, musibetzedelere ve intihara sevk eden belalarla müptela olanlar için, aynı nimet ve rahmettir. Ama ehli dalalet için, müteaddit sözlerde kat'î ispat edildiği gibi, mevt dahi hayat gibi nikmet içinde nikmet, azap içinde azaptır. O bahisten hariçtir. Üçüncü sual, cehennem nerededir? El cevap, قُلْ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ لَا يَعْلَمُ الْغَيْبَ اِلَّا اللّٰهِ Cehennemin yeri, bazı rivayatla tahtel arz denilmiştir. Başka yerlerde beyan ettiğimiz gibi, küre-i arz, hareket-i seneviyesiyle ileride mecma haşir olacak bir meydanın etrafında bir daire çiziyor. Cehennem ise, arzın o medar-ı senevisi altındadır demektir. Görünmemeleri ve hissedilmemeleri, perdeli ve nursuz ateş olduğu içindir. Küre-i arzın seyahat ettiği mesafe-i azimede, pek çok mahlukat var ki, nursuz oldukları için görünmezler. Kamer, nuru çekildikçe vücudunu kaybettiği gibi, nursuz çok küreler, mahluklar gözümüzün önünde olup göremiyoruz. Cehennem ikidir. Biri sûra, biri kübradır. İleride sûra, kübraya inkılap edeceği ve çekirdeği hükmünde olduğu gibi, ileride ondan bir menzil olur. Cehennem-i sûra, yerin altında yani merkezindedir. Kürenin altı merkezidir. İlmi tabakatül arzca malumdur ki ekseriya her 33 metre hafriyatta bir derece-i hararet tezayüt eder. Demek merkeze kadar nısfı kutru arz 6000 küsür kilometre olduğundan 200 bin derece-i harareti cami yani 200 defa ateş-i dünyeviden şedid ve rivayet-i hadise muvafık bir ateş bulunuyor. Şu cehennem-i sûra, cehennem-i kübraya ait çok vezaifi, dünyada ve âlem-i berzahta görmüş ve ehadislerle işaret edilmiştir. Âlem-i ahirette, küre-i arz nasıl ki sekenesini medar-ı senevisindeki meydan-ı haşre döker, öyle de, İçindeki cehennem-i sûrayı dahi cehennem-i kübraya emri ilahi ile teslim eder. Ehli itizalin bazı imamları cehennem sonradan halkedilecektir demeleri hali hazırda tamamiyle imbisat etmediğinden ve sekenelerine tam münasip bir tarzda inkişaf etmediğinden galattır ve gabavettir. Hem perde-i gayb içindeki âlem-i ahirete ait menzilleri dünya gözümüzle görmek ve göstermek için ya kainatı küçültüp iki vilayet derecesine getirmeli veyahut gözümüzü büyütüp yıldızlar gibi gözlerimiz olmalı ki yerlerini görüp tayin edelim. Vel ilmu indallah ahiret alemine ait menziller bu dünyevi gözümüzle görülmez. Fakat bazı rivayatın işaretiyle ile ahiretteki cehennem bu dünyamızla münasebettardır. Yazın şiddeti hararetine min feyhi cehennem denilmiştir. Demek bu dünyevi küçücük ve sönük akıl gözüyle o büyük cehennem görülmez. Fakat ismi hakimin nuruyla bakabiliriz. Şöyle ki, arzın medar-ı senevisi altında bulunan cehennem-i kübra, yerin merkezindeki cehennem-i sûrayı güya tevkil ederek bazı vezaifini gördürmüş. Kadir-i Zülcelal'in mülkü pek çok geniştir. Hikmet-i ilahiye nereyi göstermiş ise cehennem-i kübra oraya yerleşir. Evet, bir Kadir-i Zülcelal ve emri kün feyekûne malik bir Hakîm-i Zülkemal gözümüzün önünde kemal-i hikmet ve intizam ile kameri arza bağlamış. Azamet-i kudret ve intizam ile arzı güneşe rapt etmiş ve güneşi seyyaratı ile beraber arzın sürat-i seneviyesine yakın bir sürat ile ve haşmet-i rububiyetiyle bir ihtimale göre Şems-i Şümus tarafına bir hareket vermiş ve donanma elektrik lambaları gibi yıldızları saltanat-ı rububiyetine nurani şahitler yapmış. Onunla saltanat-ı rububiyetini ve azamet-i kudretini göstermiş bir Zât-ı Zülcelal'in kemal-i hikmetinden ve azamet-i kudretinden ve saltanat-ı rububiyetinden uzak değildir ki Cehennem-i Kübra'yı elektrik lambalarının fabrikasının kazanı hükmüne getirip ahirete bakan semanın yıldızlarını onunla işâl etsin, hararet ve kuvvet versin. Yani âlemin nur olan cennetten yıldızlara nur verip cehennemden nar ve hararet göndersin. Aynı halde o cehennemin bir kısmını ehli azaba mesken ve mahbes yapsın. Hem bir fatır-ı hakîm ki dağ gibi koca bir ağacı tırnak gibi bir çekirdekte saklar. Elbette o Zât-ı Zülcelal'in kudret ve hikmetinden uzak değildir ki küre-i arzın kalbindeki cehennemi sura çekirdeğinde cehennemi kübra'yı saklasın. Elhasıl cennet ve cehennem şecere-i hilkatten ebed tarafına uzanıp eğilerek giden bir dalın iki meyvesidir. Meyvenin yeri ise dalın müntehasındadır. Hem şu silsile-i kainatın iki neticesidir. Neticelerin mahalleri silsilenin iki tarafındadır. Süflisi sakili aşağı tarafında, nuranisi ulvisi yukarı tarafındadır. Hem şu seyli şuunatın ve mahsulat-ı maneviyye-i arziyenin iki mahzenidir. Mahzenin mekanı ise mahsulatın nev'ine göre fenası altında, iyisi üstündedir. Hem ebede karşı cereyan eden ve dalgalanan mevcudat-ı seyyalenin iki havzıdır. Havzın yeri ise seylin durduğu ve tecemmu ettiği yerdedir. Yani habisatı ve müzahrefatı esfelde, tayyibatı ve safiyatı âlâdadır. Hem lütuf ve kahrın, rahmet ve azametin iki tecelligâhıdır. Tecelligâhın yeri ise her yerde olabilir. Rahman-ı Zülcemal ve Kahhar-ı Zülcelal nerede isterse tecelligahını açar. Ama cennet ve cehennemin vücutları ise 10. ve 28. ve 29. sözlerde gayet kat'î bir surette ispat edilmiştir. Şurada yalnız bu kadar deriz ki meyvenin vücudu dal kadar ve neticenin silsile kadar ve mahzenin mahsulat kadar ve havzın ırmak kadar ve tecelligahın rahmet ve kahrın vücutları kadar kat'î ve yakîndir. 4. sual. Mahbublara olan aşk-ı mecazi, aşk-ı hakîkiye inkılâb ettiği gibi, acaba ekser nâsta bulunan dünyaya karşı olan aşk-ı mecazi dahi bir aşk-ı hakîkiye inkılâb edebilir mi? El-cevap, evet. Dünyanın fânî yüzüne karşı olan aşk-ı mecazi, eğer o aşık, o yüzün üstündeki zeval ve fena çirkinliğini görüp, ondan yüzünü çevirse, bâkî bir mahbub arasa, dünyanın pek güzel ve âine-i esmâ-i ilâhiyye ve mezra-i âhiret olan iki diğer yüzüne bakmaya muvaffak olursa, o gayr-i meşru mecazi aşk, o vakit aşk-ı hakîkiye inkılâba yüz tutar. Fakat bir şart ile ki, kendinin zâil ve hayatıyla bağlı kararsız dünyasını, harici dünyaya iltibas etmemektir. Eğer ehli dalalet ve gaflet gibi kendini unutup afaka dalıp umumi dünyayı hususi dünyası zannedip ona aşık olsa tabiat bataklığına düşer, boğulur. Meğer ki harika olarak bir dest-i inayet onu kurtarsın. Şu hakikati tenvir için şu temsile bak. Mesela şu güzel zinetli odanın dört duvarında dördümüze ait dört endam ayinesi bulunsa, o vakit beş oda olur. Biri hakiki ve umumi, dördü misali ve hususi. Her birimiz kendi aynemiz vasıtasıyla hususi odamızın şeklini, heyetini, rengini değiştirebiliriz. Kırmızı boya vursak kırmızı, yeşil boyasak yeşil gösterir. Ve hakeza aynede tasarrufla çok vaziyetler verebiliriz, çirkinleştirir, güzelleştirir, çok şekillere koyabiliriz. Fakat harici ve umumi odayı ise kolaylıkla tasarruf ve tayir edemeyiz. Hususi oda ile umumi oda hakikatta birbirinin aynı iken ahkamda ayrıdırlar. Sen bir parmak ile odanı harap edebilirsin, ötekinin bir taşını bile kımıldatamazsın. İşte dünya süslü bir menzildir. Her birimizin hayatı bir endam aynesidir. Şu dünyadan her birimize birer dünya var, birer alemimiz var. Fakat direği, merkezi, kapısı hayatımızdır. Belki o hususi dünyamız ve alemimiz bir sayfedir, hayatımız bir kalem. Onunla sayfi amalimize geçecek çok şeyler yazılıyor. Eğer dünyamızı sevdikse, sonra gördük ki, dünyamız hayatımız üstünde bina edildiği için, hayatımız gibi zail, fani, kararsızdır, hissedip bildik. Ona ait muhabbetimiz, o hususi dünyamız ayna olduğu ve temsil ettiği güzel nukuş-ı esma-i ilahiyeye döner. Ondan cilve-i esmaya intikal eder. Hem o hususi dünyamız, ahiret ve cennetin muvakkat bir fidanlığı olduğunu derk edip, ona karşı şedid hırs ve talep ve muhabbet gibi hissiyatımızı, onun neticesi ve semeresi ve sümbülü olan uhrevi fevaidine çevirsek, o vakit o mecazi aşk, hakiki aşka inkılap eder. Yoksa, nesullâhe fe ensâhum enfusehum, ulâike humul fâsikûn, sırrına mazhar olup, nefsini unutup, hayatın zevalini düşünmeyerek, hususi kararsız dünyasını, aynı umumi dünya gibi sabit bilip, kendini layemut farz ederek dünyaya saplansa, şedid hissiyat ile ona sarılsa, onda boğulur gider. O muhabbet onun için hadsiz bela ve azaptır. Çünkü o muhabbetten, yetimane bir şefkat, meyusane bir rikkat tevellüt eder. Bütün zihayatlara acır, hatta güzel ve zevale maruz bütün mahlukata bir rikkat ve bir firkat hisseder. Elinden bir şey gelmez, ye'si mutlak içinde elem çeker. Fakat gafletten kurtulan evvelki adam, o şedid şefkatin elemine karşı ulvi bir tiryak bulur ki, acıdığı bütün zihayatların, mevt ve zevalinde bir zât-ı bâkînin bâkî esmasının daimi cilvelerini temsil eden, âyne-i ervahları bâkî görür, şefkati bir sürura inkılâb eder. Hem zeval ve fenaya maruz bütün güzel mahlukatın arkasında bir cemâl-i münezzeh ve hüsn-ü mukaddesi ihsas eden bir nakş ve tahsin ve sanat ve tezyin ve ihsan ve tenvir-i daimiyi görür. O zeval ve fenayı, tezyid-i hüsn ve tecdid-i lezzet ve teşhir-i sanat için bir tazelendirmek şeklinde görüp, lezzetini ve şevkini ve hayretini ziyadeleştirir. El-Bâkî huvel-Bâkî, Said Nursi.